بسم الله الرحمن الرحيم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olancağı güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Tir 1403, Hicri Kameri 13 Muharrem 1446 ve Miladi Takvim'de 19 Temmuz 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol ve Kerbela Rivayet isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Thank you.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Ali Bakiri, Amerikan kanalı CNN'e verdiği röportajda Fahri Zekeriya'nın İran, Batı Asya ve Dünya hakkındaki sorularını yanıtladı. Nasır Kenani, Siyonistlerin suçları karşısında sessizlik cellatların elini açık bırakıyor dedi. Son 24 saatte 30'dan fazla Siyonist asker yaralandı. Yemen Ensarullah'ı Siyonist limanlarına giden 170 gemiye saldırdı. Ve Erdoğan ile Trump telefonla görüştü. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili, Amerikan kanalı CNN'e verdiği röportajda Fahri Zekeriya'nın İran, Batı Asya ve Dünya hakkındaki sorularını yanıtladı. Ali Bakiri Keni, CNN'in GPS program sunucusu Fahri Zekeriya'ya verdiği röportajda, Siyonistlerin son 9 ayda Gazze'de işlediği suç, durumu hiçbir zaman kendi lehine çevirmeyi başaramadı vurgusunda bulundu. Pastudin haberine göre Bakiri Keni, bu röportajda Siyonistlerin suçları arttıkça durumun onların aleyhine değişeceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili bu röportajda Farid Zekeriya'nın direniş ekseninin faaliyetleri ve İsrail rejiminin eylemlerine tepkisi hakkındaki sorusuna yanıt olarak şunları belirtti. 7 Ekim'den önce Irak'tan, Yemen'den İsrail'e yönelik bir tehdit yoktu. Ama 7 Ekim'den sonra bunlar gündeme geldi. 7 Ekim'den önce İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejime karşı hiçbir zaman doğrudan bir tehdidi yoktu. Ancak Siyonistler Şam'daki İran Büyükelçiliğine saldırıp çok sayıda üst düzey İranlı komutanı şehit ettikten sonra İran füzelerini işgal topraklarında kabul etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu 9 ay boyunca Siyonistlerin suçları devam ettikçe ve yoğunlaştıkça onlara yönelik tehditler de objektif hale geldi. Amerikalı gazetecinin bölgede savaş olasılığına ilişkin sorusuna İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditlerine atıfta bulunan Bakiri Keni, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede gerilimin tırmanmasını ve Gazze'de savaşın yayılmasını asla hoş karşılamayacağını vurgulayarak çatışma ve gerilimi bölgedeki diğer bölgelere yaymak Siyonistlerin yararına olmadığı gibi onları ciddi tehlikeye de sokacak stratejik bir hatadır. Farid Zekeriya'nın Bakiri Keni'ye sorduğu bir diğer soru da İran'ın Filistin için iki devletli çözüm meselesine bakışıydı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili bu soruya yalnızca Filistin halkının kendi geleceğine ilişkin karar verme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak şunları belirtti. İran'ın teklifi tüm Filistin halkının katılımıyla referandum yapılması, ister işgal altındaki toprakların içinde olanlar olsun, ister Siyonistlerin baskısıyla işgal altındaki toprakları terk etmek zorunda kalanlar, bu referanduma Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler katılarak ülkenin geleceği ve siyasi mekanizmaları hakkında karar verecekler. Bakiri Keni, Filistin'in ithal Yahudilere değil, asıl sahiplerine ait olduğunu ifade ederek şunları belirtti. Neden New York'ta, Washington'da, Brüksel'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde Filistin halkıyla ilgili kararlar alınmalı? Başkalarına böyle bir hakkı kim verdi? Filistin halkı New York'ta oturanlara kendileri adına karar verme hakkını verdi mi? Neden Filistin halkının kendi geleceğine karar vermesine izin vermiyoruz? İran'a göre bu en mantıklı, demokratik ve kalıcı bir çözümdür. Bu röportajda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili, İran'ın eski Amerikan Başkanı Donald Trump suikastine karşı iddiası ve bunun Amerika'nın General Süleymani'yi öldürmeye yönelik terör eylemiyle bağlantısı hakkındaki bir soruya yanıt olarak da bu iddiayı reddederek İran İslam Cumhuriyeti haklarını savunmak ve General Süleymani'ye yönelik canice suikastin komutanlarını, faillerini ve ajanlarını adalet önüne çıkarmak için yerel ve uluslararası hukuk ve yargı mekanizmalarını kullandı ve kullanmaya devam edecek hatırlatmasında bulundu. Fariz Zekeriya'nın İran Dışişleri Bakan Vekili'ne sorduğu diğer konular arasında Bercam nükleer anlaşması ve İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri de vardı. Ali Bakır Keni bu röportajda Amerikalı gazetecinin nükleer müzakerelere yeniden başlama olasılığı ve Amerikalıların İran'la yeni bir anlaşmaya varma arzusu hakkındaki sorusuna yanıt olarak Tahran'ın Amerika ile hiçbir zaman yeni bir anlaşma arayışına girmeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti. İran'ın anlaşması ve 5+1 ile Bercam sonuçlandı. Ancak Amerika bu anlaşmadan çekilerek anlaşmaya darbe indirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili ayrıca İran'ın hala Bercam üyesi olduğunu belirterek şunları belirtti. Amerika şu ana kadar Bercam'a dönemedi. Dolayısıyla bizim hedefimiz 2015 anlaşmasını yeniden canlandırmaktır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin nükleer silah üretimi ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin fetvası da Ferid Zekeriya'nın gündeme getirdiği konulardan biri oldu. Bu konuda Bakır Keni, İran liderinin hem en yüksek dini ve hükümet merci olduğunu vurgulayarak şunları belirtti. Rehberin verdiği emir ve fetva devletin tüm unsurları için zorunludur ve bunu hiç kimse ihlal edemez ve etmeyecektir de. Bu röportajda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili, İran-Suudi ilişkileri ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin İran'a resmi ziyaret için yaptığı anlaşmaya ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi. İki ülke devlet başkanlarının Tahran ve Riyad'a ziyareti için iki taraf arasında görüşmelerde bulunulurken bu konu iki ülke dışişleri bakanlıklarının gündeminde yer alıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde işlediği yeni cinayete değinerek uluslararası toplumun bu suçlara ilişkin sessizliğini ve eylemsizliğini eleştirdi. Nasır Kenanik sosyal medya hesabında Siyonist rejimin Gazze'deki El Gahira okulunun kampüsünü hedef alarak korkunç bir suç daha işlediğini ve çok sayıda masum vatandaşı iğrenç bir şekilde katlettiğini yazdı. Kenani ayrıca şunları belirtti. Siyonistlerin tüm zulmü ve insanlık karşıtı cinayetleri karşısında hükümetlerin ve uluslararası kurumların sessizliği ve eylemsizliği Gazze şeridinde devam eden soykırımın devamında adeta vampir cellatların elini açık bırakıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sahte insan hakları iddiasında bulunanlar ve bu rejime silah ihraç edenler Filistinlerin toplu katliamında Siyonist suçluların suç ortakları ve tam ortakları olduklarını vurguladı. Hamas'ın siyasi dairesi başkanı İsmail Haniye bir toplantıda müzakerelerin askıya alındığı yönündeki her şey yalan ve Hamas direnişin belirlediği şartlara göre savaşı sona erdirme çabalarını sürdürüyor açıklamasında bulundu. İbrani medyası Lübnan Hizbullah'ın işgal altındaki bölgelere 3 kez onlarca füze atmasının ardından kuzeydeki yerleşimlerdeki Siyonistler için cehennem gibi bir gece yaşandığını belirtti. Bu saldırıların ardından İbrani medyası Lübnan Hizbullah'ın işgal altındaki bölgelere yönelik füze operasyonlarının yoğunluğu karşısında şaşkınlıklarını gösteren raporlar yayınladı. Pars Today'in haberine göre Lübnan Hizbullah'ı salı akşamı işgal altındaki topraklarda Nahariya ve Miron dahil olmak üzere farklı bölgelere 3 farklı aşamada en az 80 füze ateşledi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah da çarşamba günü Beyrut'ta düzenlenen Hüseyin-i Aşura merasiminde Gazze'ye verilen desteğe vurgu yaparak Siyonistleri kuzeydeki savaşın kampanyasının kapsamının genişletilmesi konusunda uyardığı konuşmasında Siyonist düşmana diyoruz ki eğer tanklarınız Lübnan ve güneyine gelirse tank sıkıntısı yaşamazsınız çünkü elinizde hiçbir tank kalmayacaktır dedi. Yemen medyası Amerikan ve İngiliz koalisyonu Hudeyde Uluslararası Hava Limanı'na yönelik saldırılarını bildirdi. Amerika ve İngiltere, Siyonistlerin Gazze'ye düzenlediği saldırıdan bu yana Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb boğazında gemilerin güvenliğini koruma bahanesiyle Ensarullah Hareketi'nin ve Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerini defalarca hedef aldı. Bir diğer haber ise Yemen İnsan Hakları Merkezi Ayn el-İnsaniye, Suudi Arabistan'ın saldırgan koalisyonunun son 3400 günde şehit ve yaralı sayısını 50.408 şehit ve yaralı olarak açıkladı. Filistin medyası Perşembe günü erken saatlerde Siyonist rejim ordusunun El Zawaide kasabası ve Gazze şehir merkezindeki El Nusayrat kampına ağır saldırılar düzenlediğini, 7 Filistinli'nin şehit olduğunu, çok sayıda Filistinli'nin de yaralandığını bildirdi. Filistin Sema Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Filistin Özel Teşkilatı'nın Gazze şeridindeki enformasyon ofisi, İsrail ordusunun Refah sınır kapısını işgal ederek savaş yaralılarını tedavi için yurt dışına göndermesini engellediği 72 gün öncesinden bu yana 292 yaralı Filistinli'nin şehit olduğunu duyurdu. Öte yandan Amerikan ordusu çarşamba günü yaptığı açıklamada 230 milyon dolarlık iskele aracılığıyla Gazze'ye yardım gönderme işlemini durdurduğunu bildirdi. Reuters'ın haberine göre Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM Başkan Yardımcısı Brad Cooper düzenlediği basın toplantısında iskele görevi tamamlandı. Artık iskeleyi kullanmaya gerek yok dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın daha önce yaptığı konuşmada Amerika'nın Gazze'ye yardım sağlama çabalarının gurur duyduğunu ifade ederek ülkenin ordusu ve donanması Filistinlilere yardım ulaştırabilmek için mümkün olan en kısa sürede Akdeniz'de geçici bir iskele inşa etti demişti. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin Maarif gazetesi, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun durumunun eskisinden daha karmaşık hale geldiğini ortaya koyan bir anket gerçekleştirdi. Bu kamu araştırmasının bulgularına göre Netanyahu, sadece kesimdeki taraftar sayısında ciddi bir düşüş yaşadı. Bu anket, Benjamin Netanyahu'nun şu anda 3 cephede baskı altında olduğunu gösteriyor. Hem muhalefetten hem sağcı taraftarların oy kaybetmesi alanında hem de hala iktidar koalisyonuna sadık kalan kesimlerden. Böyle bir durumda Irak İslami Direnişi, işgal altındaki toprakların güneyinde işgal altındaki Eilat limanına düzenlenen saldırıyı duyuran bir bildiri yayınlayarak, bu insansız hava aracı saldırısı Filistin milletine yardım etmek amacıyla ve Siyonist işgal rejimin cinayetlerine yanıt olarak gerçekleştirildi ifadelerine yer verdi. Siyonist rejim ordusu Gazze şeridi, Ürdün Nehri'nin batı yakası ve Lübnan'da son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 32 İsrailli askerinin yaralandığını bildirdi. Merhaber Ajansı'nın verdiği habere göre, Siyonist ordu Gazze şeridine karşı savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 9400 yaralı İsrail askerinin rehabilitasyon bölümüne nakledildiğini duyurdu. İsrail ordusu yaralıların %36'sını zihinsel rahatsızlıklardan muzdarip olduğunu belirtti. İsrail ordusunun sözcüsü Gazze şeridinde savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 700 askerin öldüğünü ve binlercesinin de yaralandığını itiraf etti. Hagari travma sonrası stres ve tehlikeli zihinsel engel ve sorunlar yaşayan askerler için özel bir komite oluşturulduğunu vurguladı. Daha önce Siyonist Rejim Savaş Bakanı Yoav Gallant yaptığı konuşmada böyle bir durumun varlığını kabul etmişti. Bu rejimin ordusundaki kriz ve insan gücü eksikliğini de belirterek acil olarak 10 bin yeni birliğe ihtiyaç duyulduğunu duyurmuştu. Yeni bir kampanyayla sosyal ağ platformu Instagram kullanıcıları Olimpiyat oyunlarındaki sahte İsrail rejiminin boykot edilmesini talep etti. İsrail'in Olimpiyat oyunlarından elenmesi sanal kampanyalarda dile getirilen küresel bir taleptir. Olimpiyat şartının açık metnine göre takip edilip uygulanabilecek bu talep, siber uzay kullanıcıları arasında da dolaşmaktadır. Daha önce Refah kampına sığınan Filistinli mültecilerin çadırlarının yakılması sırasında gündeme getirilen Bütün Gözler Refah'ta kampanyasının başarısı bu kez siber uzaydaki kullanıcıları da bir kez daha teşvik etti. Ensarullah Hareketi'nin lideri Kızıldeniz'de işgal altındaki bölgelerin limanlarına giden Amerikan, İsrail ve İngiliz gemilerine ait hedeflenen toplam gemi sayısını 170'e ulaştığını duyurdu. Ve son haberimiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Tir 1403, Hicri Kameri 13 Muharrem 1445 ve Miladi 19 Temmuz 2024 Cuma. ...1385 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Muharrem 61'de Abdullah bin Afif, Ubeydullah bin Ziyad tarafından şehit edildi. Ubeydullah bin Ziyad'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı şehit etmesine ilk defa açıkça itiraz eden insan Kufeli Şiilerden Abdullah bin Afif idi. Ubeydullah bin Ziyad, Kerbela hadisesi esirlerini kendi meclisinde eziyet ettiğinde Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cesur Şiilerinden ve Kufe zahitlerinden Abdullah bin Afif, Ubeydullah'ın nefret uyandıran haykırışlarını duyunca öfkelendi ve Ubeydullah'ın cevabını verdi. Bu olayı beklemeyen Ubeydullah, kibirli bir şekilde onun tutuklanması ve kendi nezdine getirilmesi emrini verdi. Hükümet memurlarının onu tutuklamaları yönündeki çabaları, Abdullah kabilesi mensuplarının desteklemeleri nedeniyle boşa çıktı. Ancak Ubeydullah'ın memurları geceleyin Abdullah bin Afif'in evine saldırdılar ve onu evinden dışarı çıkarmalarının ardından kılıçla şehit ettiler. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Tir 1366'da İran'la Irak arasındaki savaşın sona ermesini gerektiren 598 sayılı karar onaylandı. 598 sayılı karar 10 maddeden oluşuyordu ki Güvenlik Konseyi'nde 15 üye ülke tarafından onaylandı. Bu karar, Birleşmiş Milletler'in o güne kadar geçen 40 yıllık tarihinde Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin katıldığı az sayıdaki karardan biriydi. Irak Bas rejimi İran'ın uyması şartıyla hükümlerine kayıtsız şartsız razı olduğunu derhal duyurdu. 598 sayılı karar, bu örgütün daha önceki kararlarından farklı olarak İran milletinin haklarına önem verdiği ve olumlu noktalar içerdiğinden İran hükümeti bunu reddetmedi ve bunun gerçekleşmesinin tek şartının saldırganın kararlılığı olduğunu ilan etmişti. İran'ın saldırganı tespit etme konusundaki ısrarı bir kez daha İran'ın düşmanlarına mal oldu ve onları sahaya çıkardı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Fars Körfezi'nde 43'ten fazla Krovazör'ün varlığı ve diğer müttefikleriyle çeşitli silahlar bağışlayarak zirveye ulaştı. O tarihten bu yana Basçılar her yönden destek alarak ve yoğun kimyasal silah kullanarak savaşta en insanlık dışı eylemleri gerçekleştirdi ve İslam savaşçılarını barındıran kendi ülkesinin halkını öldürmekten bile çekinmedi. Nihayet sayısız olayın yaşanmasıyla İslam İnkılabı lideri Batı komplosunu göz önüne alarak düzenin menfaatlerini göz önünde bulundurarak bir yıl sonra yani bugün Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararını kabul etti. ...12 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Tir 1391'de İranlı ünlü coğrafyacı Doktor Muhammed Hasan Genci vefat etti. İran'ın yeni coğrafya bilimi ve meteoroloji kurumunun kurucusu olan Doktor Genci, Hicri Şemsi 1291 yılında İran'ın kuzeydoğusundaki Bircent kentinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bircent kentinde bitiren Genci, yüksek eğitimini İran, İngiltere ve Amerika'da coğrafya dalında bitirdi. Doktor Genci'nin aralarında İran İklim Atlası'nın da bulunduğu pek çok kitabı, yüzden fazla Farsça ve İngilizce makalesi yayımlandı. 2000 yılında Güney Kore'de düzenlenen 29. Uluslararası Coğrafya Birliği Kongresi'nde Doktor Genci dünyadaki en seçkin 15 coğrafyacıdan biri olarak tanındı ve 2001 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü ona bilimsel ödülünü verdi. Eserlerinden bazıları şunlardır: İran'ın İklimi, Bertrand Russell ve Coğrafya ve Orta Asya Ülkelerinin İklimi. ...63 yıl önce bugün 19 Temmuz 1961'de Kuveyt İngiliz sömürgeciliğinden bağımsızlığını kazandı. Kuveyt, Ahameniş döneminden beri İran'ın bir parçasıydı. 16. yüzyılda Portekizliler, 18. ve 19. yüzyıllarda ise Osmanlı yönetimi bu bölgeye hakim olmuştur. 1899 yılında Kuveyt, İngiltere ile bir anlaşma imzalayarak bu şehliğin İngiliz yönetimine geçmesini sağladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Aydınlık.
Gülen, Amerika kontrolünde darbe yaptı.
Karar.
Seçmen AK Parti 31 Mart'tan sonra ders çıkarmadı diyor.
Ve Yeni Çağ.
Bahçeli erken seçim isteyecek, İmamoğlu aday olacak. Ünlü ekonomist net tarih verdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı, 17 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde 2016 darbe girişiminin düğmesini 2007'de basıldı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 15 Temmuz'da yazmak gerekir. Odakta ordu ve subay var. Kısaca asker diyelim. Yabancı devletin kontrolünde bir cemaat, Gülenciler orduyu önemli ölçüde ele geçiriyor. Olayın tartışılmayan bu yönü bize ne anlatıyor? Tepeden tırnağa, hiyerarşik, onlarca yıl boyunca ideolojik olarak diyelim, %95 bir bütünlük arz eden bir yapıyı dışarıdan propaganda ve indoktrinasyon ile değiştiremezsiniz. Hatta bu değişimi yapmak isteyenler ordu içinde propaganda yapsalar bile, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bazı taraftarlar toplayabilirsiniz. Sonuçta subay, as subay da insan ve vaatlerden veya ideolojik iknalardan etkilenebilir. Ama hiyerarşik yapı galip gelir. Çünkü subayın, as subayın geleceği bu hiyerarşik yapıya bağlıdır. Bunun yerini başka bir hiyerarşik yapının alacağını net görmeden eskiye bağlı kalır. Gülen bunu bildiği için ta ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteden yani ordu dışından beslediği, indoktrine ettiği üzerinde tam bir kontrol kurarak eğittiği öğrencileri ordu içine sokmaya başladı. adım adım, milim milim, büyük bir sabırla, çok yönlü hamlelerle binlerce askerini ordu içine soktu ve ordu içinde paralel bir ordu kurdu. Yani iki ordudan bahsediyoruz. Bir büyük güç birikimi oldu. Gülen'in Son Kale diye adlandırdığı ordunun önemi üzerine yazısı var. Bir yandan da siyasi ve ekonomik büyüklüğünü ve devlet, siyaset ve milliyetçi ideolojiler de inşa ederek ordu içindeki güçleri üzerinde bir koruyucu kalkan olarak kullandı. Medya ve ekonomik gücü de paralel devlet ve paralel ordu içindeki güçlerini büyüttü. Son ana kadar bir gizlilik içinde ordu içinde büyüme, kilit noktalara yerleşme, olan bitenler konusunda geniş bir istihbarat ağı kurarak bilgi toplama ana görevleri oldu. Personel daireleri yerleştikleri yer oldu. Buraları istihbarat, değerlendirme ve atama merkezleriydi. Ayrıca komutan yardımcılıkları, yaverlikler, deniz, kara ve hava kuvvetlerinden bütünleşik bir yapı oluşturdular. Her şeyleri darbe yaparak iktidarı ele geçirecek bir büyük güç oluşturmaya yönelik oldu. Ergenekon, balyoz kumpasları en büyük tasfiye harekatlarıydı. Bu önlerini açtı ve ordunun kilit mekanizmalarına yerleşmelerini hızlandırdı. Tüm bunları AKP'ye ne yapıldığını bilerek ve her şeyin farkında olarak seyretti, destekledi. Çünkü tek adam rejimi de önünde en büyük engel olarak orduyu görüyordu. Ordu da 2007'ye kadar sık sık da AKP için rahatsızlıklar yarattı. 2007, AKP ve Gülencilerin adeta ortaklaşa düğmeye bastıkları yıl oldu. AKP'nin önündeki ordu engeli de kaldırılmış olacaktı. 2007 aynı zamanda 2016'da Gülencilerin darbe girişiminin de düğmesine basıldığı yıldır. Çünkü Büyük Tasfiye Hareketi'nin temel amacı orduyu temizlemek ve gerekirse darbe yapabilecek bir güce erişmekti. Nitekim bunu gördük. Bu anlamda AKP bu darbe girişimi sürecini isteyerek veya istemeyerek kolaylaştırdı. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz. Gülen'in Erdoğan'ın oturduğu koltuğu, yani iktidarı bütünüyle ele geçirmek istediğini AKP, Erdoğan ve kurmayları gördü mü, görmedi mi?
Şakir Tarım, 17 Temmuz tarihli Milli Gazete'de Kalkışmanın Amerikan ve Siyasi Ayağı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasının 8. yıl dönümü. Yine olayı hamaset söylemleriyle geçiştirdik. Yüreklerimizi soğuttuk, deşarj olduk. Fakat küresel düşmanlarımız ve yerli işbirlikçileri hakkında ciddi bir bilinç oluşturamadık. 15 Temmuz bir günden ibaret değildi. 1966'da başlatılan sürecin sonucuydu. Bu 50 yıllık süreçte kimler rol almış, FETÖ'cülere kimler kapı aralamıştı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'de Amerikasız darbe olmaz diye genel bir kanaat vardır. Bu tür olaylarda Amerika, Türkiye'deki işbirlikçilerini kullanıyor. Bu yüzden 15 Temmuz'un siyasi ayağını bilmezseniz karanlıkta kör dövüşü yaparsınız. Olayın perde arkasını anlayamazsınız. Hatta 15 Temmuz'un gerçek yüzü konuşulmuyor, unutturuluyor. Unutulan darbe tekrarlanır. 15 Temmuz'dan önceki 50 yılda FETÖ siyasiler tarafından hep el üstünde tutuldu. FETÖ'cülere yüz vermeyen tek etkili siyasi Erbakan Hoca oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi darbe raporunda da bu durum vurgulanır. Şu gazete manşeti konumuzu aydınlatmaktadır. Azmettirici Amerika, tetikçi FETÖ, destekçi NATO. Türkiye'nin bekası olarak ne kadar büyük bir tehlike atlattığımızın yeterince farkında mıyız? Darbeciler Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar sızmışlardı. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanının baş yaveri Ali Yazıcı ve diğer dört yaveri darbeci çıktı. GKB'nin özel kalem müdürü ve emir subayı da darbecilerdendi. TSK, Emniyet Eğitim Kurumları en geniş anlamda FETÖ'cülerden oluşuyordu. O günlerdeki medyayı inceleyiniz. Amerika 15 Temmuz günü Türkiye'deki vatandaşlarına saat 18.43'te haber verip evlerinden çıkmamalarını istedi. Kalkışmada gözaltına alınan Tuğgeneral Hasan Polat'ın Amerikalı yetkililerle İncirlik'te 12 görüşme yaptığı yazıldı. Darbede CIA ve Pentagon'un önde gelen yetkilileri görev yaptı. İşin içinde Amerika varsa ciddi bir sorunla karşı karşıyayız demektir. 22 Temmuz 2016 günü yayınlanan bazı gazetelerde Amerikasız darbe olmaz, başarısız darbeyi CIA Başkanı John Brennan yönetti haberleri vardı. Yine o günlerde 15 Temmuz darbe girişiminde İncirlik Tatbikat ve Darbe Komuta Merkezi olarak kullanıldı. Amerika İncirlik aracılığıyla terör örgütlerine yakıt, ikmal, jet desteği veriyor. NATO'nun en büyük B-61 nükleer bomba stoku İncirlik'te gibi haberler yayınlanıyordu. Medyaya göre CIA'nin Türkiye ile ilgili iki adım Graham Fuller ve Henry Berker 15 Temmuz günü Türkiye'deydi. Fuller kaçan 8 darbeci askerle Yunanistan'a gitti. Darbe Amerika ve işbirlikçileri eliyle yönetildi. FETÖ'cüler gece saat 3'te yapacakları darbeyi önceden öğrenildiği için saat 21.15'te başlattılar. Bu yüzden telaşlandılar. Koordinasyonu kaybettiler. Türkiye ciddi bir tehlikeden döndü.
Pahran Radyosu.
Cevher İlhan 17 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde TÜİK'in enflasyon skandalı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun tepeden gelen talimatla iktidardakilerin isteğine göre enflasyonu kat kat düşük gösterdiği herkesin malumu. Zira kurumun enflasyon ölçme sepetine göre yapılan hesaplamalarda bile enflasyon en az 2 katına çıkıyor. En son ekonomi yazarı Alaaddin Aktaş'ın TÜİK'in enflasyon hesabında kullandığı ve kamuoyundan sakladığı 100 maddedeki uyduruk enflasyonu ifşası gerçeği bir defa daha açığa çıkardı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buna göre mesela Haziran ayındaki uzman doktor muayene ücreti Nisan 2022'de 28 lira 22 kuruşken 2 yılı aşan sürede %19 artarak 33 lira 69 kuruşmuş. Ev kiraları 15-25 bin lira iken TÜİK'e göre ortalama kira 5.845 lira imiş. Ya da zeytinin kilosu 134 lira iken zeytinyağının 113 lira olması gibi garabetler sergilenmiş. Veya öğrenci kredisi 2000 lirada kalırken TÜİK'in bir devlet üniversitesi öğrenci yurdunda kalma ücretini 457 lira olarak göstermesine karşı 1480 lira olan ücretin katlanarak 6000 lirayı bulması çarpıklığı ortaya koyuyor. Belli ki TÜİK ülkenin sürüklendiği ekonomik çöküşte sermayeden alınmayıp yeni vergi paketiyle emekliye, asgari ücretliye, dar gelirliye yüklenen enflasyon çarpıtmasıyla memurun, emeklinin, işçinin maaşını yapılacak zammı, toplu sözleşmeleri, düşük gösterme haksızlığını ve hukuksuzluğunu normal gösterme çarpıtması sürüyor. Ekonomistlerin tespitiyle tek kişilik otoriter rejimde bütün kamu kurumlarının içi boşaltılırken enflasyon verilerinin hesaplanmasında bir istatistik kurumu olarak tamamen bağımsız çalışması gereken TÜİK çoktandır ülkenin gerçeklerinden koparılıp bütünüyle siyasi iktidarın güdümüne alınmış.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüle Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsüle Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle beraber Nuh suresini kaldığımız yerden devam ederek surenin 21 ila 28. ayetlerini ele alacağız. Sohbetimize bu mübarek surenin 21 ila 23. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Nuhur Rabbi innehum asavni ve attebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.
Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsrarını arttıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Suvai, Yegusu, Yeku'u ve Nesri hiç bırakmayın. Mübarek Ankebut suresinin 14. ayeti uyarınca Hazreti Nuh kavmi arasında 950 yıl bekledi ve onları yegane olan Allah'a iman ederek ona tapmaya davet etti. Fakat parmak sayısı kadar çok az insan bu uzun süre zarfında ona iman etti. Bu ayetlerde Hazreti Nuh aleyhisselam Allah'a şikayette bulunarak bu süre zarfında onların kendisiyle muhalefet ettiğini ve onu izlemek yerine güç ve servet sahibi olanların peşinden gittiğini ve putperestlik üzerinde ısrar edenlerin sözlerini dinleyerek onlara uyduğunu belirtiyor. Kavmin liderleri halkın taş ve ahşaptan olan putları kendi tanrıları bilmeleri, kaderlerinin o tanrıların hoşnutluğuna bağlı olduğunu düşünmeleri için plan yapmışlardı. Halbuki hem güç ve hem servet ve hem de putlara tapmak onlara ziyan ve hüsrandan başka bir sonucu yoktu. Gerçi bunun farkında da değillerdi. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Birçok insan gerçekleri tanımak ve onu izlemek yerine toplumda güç ve servet elebaşlarına kapılıyor ve onların yolunun doğru olduğunu sanarak onları izlemekle saadet ve mutluluğa erebildiklerini sanıyorlar. Tarih boyunca her zaman büyük bir çoğunluk peygamberlerin davetine karşı durmuş ve onlarla mücadeleye kalkışmış. İnanç meselelerinde hak ve hakikatin peşinde olmaya dikkat edelim. Bu işlerde insanların az veya çok olması, hakkın batıldan ayırt etme ölçüsü değildir. Putperestlik, insan tarihinde uzun geçmişi vardır ve ilk ulul azm peygamber Hazreti Nuh aleyhisselam zamanından revaçtaymış. الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد يا رب القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير. Şimdi hep beraber Nuh suresinin 24 ve 25. ayetlerini dinliyoruz.
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا
Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar Rabbim. Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır. Hataları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar. Hem eski zamanlarda ve hem günümüzde her zaman ahlak ve inançları yozlaşmış olan ünlü ve tanınmış insanlar olmuştur. Ve ne yazık ki halk da onların davranış ve konuşmalarını dikkate alarak farkında olup olmadan onları kendilerine örnek almışlardır. Bu insanlar halkı saptırdıkları için büyük bir kültürel zulüm işlemiş oluyorlar. Bu yüzden de bizzat kendilerinin sapıklıkları da artmıştır. Kur'an-ı Kerim bu gibi insanların ve toplumların kötü sonlarına işaretle şöyle buyuruyor. İster o liderler olsun, ister ünlü şahsiyetler veya onları izleyen kalabalık, işledikleri günahlar nedeniyle cezalarını çekecekler ve ilahi cezadan kurtulmaları için hiçbir yol olmayacaktır. Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin kafirleri de ilahi emirle oluşan muazzam selde boğuldular ve cesetleri suda yüzerken ruhları kıyamete kadar devam eden cehennem ateşine düştü. Toplumun kültürel, sportif, sanatsal, sosyal ve benzeri alanlarda tanınmış ve seçkin şahsiyetleri davranışlarına dikkat etmelidirler. Zira onların yanlış davranışları toplumun büyük bir kesimini kötü etkiler ve hatta onların sapmasına bile sebep olabilir. Zulüm sadece maddi veya fiziksel değildir. Kültürel zulmün tehlikesi daha fazla ve daha yıkıcıdır. İlahi cezalar sadece ahirete özel değildir. Yüce Allah bazen bizzat bizim davranışlarımız ve başkalarına ibretlik olsun diye bu dünyada bazılarını cezalandırır. Büyük mal ve servet sahibi olmak veya çok dost ve taraftara sahip olmak ahiret dünyasında hiçbir işe yaramaz ve insanı cehennem azabından kurtaramaz.
Ya Hannan, ya Mennan,
ya Hannan, ya Mennan,
ya Dayyan, ya Burhan,
ya Dayyan, ya Burhan, ya Sultan, ya Rizwan, ya Gufran, ya Subhan, ya Sultan, ya Rizwan, ya Gufran, ya Subhan.
Şimdi Nuh suresini bitirmek üzere 26 ila 28. ayetlerin tilavetini dinliyoruz.
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
نوح şöyle dedi: Ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını arttır.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Önceki ayetlerde Nuh kavminin boğulmasından söz ettik. Bu ayetler şöyle buyuruyor: Kafirlerin bu cezası Hazreti Nuh'un talebi üzerine verildi. O Hazret kavmini lanetledi ve Allah'tan tek bir kafiri bile bırakmamasını istedi. Zira onları doğru yola hidayet etmek için umudunu tamamen kaybetmişti ve nesilleri hidayete erdirmeye hiç umudu yoktu. Onların tümü halkı Nuh'a karşı kışkırtan ve onun hak sözünü dinlemelerini engelleyen büyükleri ve elebaşlarının etkisindeydiler. Hazreti Nuh aleyhisselam 950 yıl davet ve hidayet çağrısı ardından kimsenin hidayete eremeyeceğinden ve sonraki nesillerin de dünyada şirk ve küfrü yayacaklarından emin olunca Yüce Allah'tan yeryüzünü şirk ve zulüm pisliğinden temizlemesini, sadece iman ehlinin canlı kalmasını ve tevhid dinini yaymasını istedi. Bu ayetler de bizlere şunları öğretiyor: tüm erkanını fesat ve sapkınlık saran ve içinde tek bir hidayet ışığı bile görünmeyen toplum, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ebeveyn, çocukların hidayeti veya yanlış yola sapmalarında önemli rolleri var ve gelecek kuşaklar ise önceki kuşağın yetiştirdiği nesillerdir. Duada iman ehli için rahmet ve mağfiret, zalimler için helak ve yok olmayı talep edelim. Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başka bir anlatımla Kerbela. Değerli dinleyiciler, Başka Bir Anlatımda Kerbela adlı programımızın 8. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. İnsanlık tarihi boyunca İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşamı ve şehadetiyle büyük bir akım başlatabilen ve asırlar boyunca milyonlarca gönül, yaşam, düşünce inancı kendine doğru çekebilen ender ve bir elin parmaklarını geçemeyen insanlardan biridir. İmam Hüseyin aleyhisselam, Allah'ın ve Resulünün sevgilisi ve özgürlük ve fedakarlık aşıklarının maşukudur. Temiz kanı, duru İslam'ın yorumu, coşkulu kıyamı, İzzet dersi ve onun Kerbelası ise aşk ve iman meydanı olan Mevla. Muharrem günlerinde her aşığın kalbinde Kerbela havası esiyor. Kerbela, şehadet efendisine gönül verenlerin arzusudur. Fakat gerçek yakınlık şartı ise aşktan başka bir şey değildi. Kendimizi şehitler efendisine yaklaştırmak için sadece aşkla, Allah rızası için bir adım atmamız kafidir. Değerli dinleyiciler, sizleri selamlayarak Başka Bir Anlatımla Kerbela adlı podcast'in 8. bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de önceki birkaç gün podcast'te olduğu gibi Kerbela esirlerinin durumu hakkında konuşacağız. Yani Aşura'nın ardından gelen günlerdeki olaylar.
Thank you.
24. gün. Tarih, yol ve duraklamalar ve insanlarda yorgun olarak Sibur'a vardı. Kafile daha durmamışken kentin gençlerini develerin etrafında gördü. Gittiler ve daha kalabalık döndüler. Soru sordular ve birbirlerinin kulaklarına fısıldadılar. Tarih, gençlerin her birinin bir tarafa gittiğini, koştuklarını ve kafilenin bir kervansaraya varmadan döndüklerini görmüş. Gidenlerden daha fazlasının zırhlarını giymiş, kılıçlarını çekmiş ve yüzlerindeki öfkeyle döndüklerini görmüş. Tarih daha uzaklarda gençlerin sakin olmaya çağıran yaşlı bir adamın sesini duymuş. Fakat gençler durmuş ve kafilenin yolunu kapatmış ve kafile gardiyanlarıyla çatışmış. Tarih yerlere kanların aktığını görmüş. Kafilenin kılıç kuşananlarının korkularını görmüş. Ali peygamberin gençlerin korkusuzluğunu görmüş. Tarihin gözü erkeklerdeydi. Biraz ötede günlerin ardından yüzlerinin gülümseyen ve canlarına umut gelen esirleri fakat görmemiş. Tarih savaşı görmüş. Kafiledeki mızrakçılar ve ellerinde kılıç olanların geldikleri yoldan geri döndüklerini ve kentten çıktıklarını ve ölüleri ve yaralıları bıraktıklarını görmüş. Tarih Ümmü Gülsüm'ün bakışını görmüş ve dilinden kent ahalisi için rahmet dilediğini, sularının duru olmasını dilediğini görmüş. Rızıkları bol olsun ve zalimlerin elinden Irak olsunlar. Tarih kafilenin yanına gitmiş ve Ehl-i Beyt'in aydın bakışını arkasında görmüştür. Beşinci gün. Tarih Baalbek surlarına ulaşınca şarkı duymuş. Saz sesi duymuş. Kafile kent kapılarından geçip sokak ve geçitleri geçince oraları kadınlar, erkekler ve çocuklardan dolu görmüş. Tarih kentin kutlama yaptığını, bayrakları dalgalandırdığını ve davulların çalındığını görmüş. Tarih kafiledeki kadınların gözlerin, halkın gözlerinden kaçırdığını görmüş. Çocukların, annelerin ellerinin arkasında kalan bakışlarını görmüş. İmamın dudaklarının zikir için aralandığını görmüş. Tarih askerlerin mutluluğunu görmüş ve onları ağırlayan kutlama törenlerine şahit olmuş. Kent valisinin kafile gardiyanlarını karşılamadaki geniş sofrasını görmüş ve onların zafer duygusundaki sarhoşluğunu aklında tutmuştur. Tarih görmemiş ama esirlerin kulakları, kent ahalisinin eğlence sesi ve çocukların hayali ise halkın kahkahaları ve kinayeleriyle dolmuş. Kadınların yorgun bedenlerini görmüş ve gece boyunca gözlerini yummayan imamın hasta bedenini. Sabah güneş yükselince tarih de kafile ile beraber kentten çıkmış. Tarih sokaklar arasında Ümmü Gülsüm'den kent halkı için iş ve tarımlarının mahvolmasını arzu ettiğini duymuş. Kentin zalim hükümranlarını kalmasını ve hayatlarında adalet yüzü görmemelerini arzu etmiş. Tarih kentin kapılarını geride bırakmış ve gerisinde kenti, adamları, davulları ve onları bekleyen gelecekleriyle bırakmıştır. Gün. Tarih işte bugünlerden bir gün Ubeydullah'ın kuryesinin arkasından Medine'ye ulaşmıştır. Sokakları geçmiş ve sonra kentin hükümdarının yanına gitmiş. Kerbela hikayesini anlatmış ve Ubeydullah'ın mektubunu okumuştur. Tarih hükümdarın yüzündeki sevinci görmüş ve tüm kenti Kerbela hikayesinin haberiyle doldurma emrini duyurmuştur. Tarih tellallarla birlikte dışarı çıkmış ve Medine'nin Haşim oğullarının figanlarına boğulduğunu görmüş. Kadınları görmüş başlarına toprak dökerken, dışarı atmışlar kendilerini ve erkekleri görmüş şaşkın ve üzüntü içinde. Yabancı ve tanıdıkları görmüş, yüzlerini tırmalayan ve göğüslerine yumrukla vuran. Tarih sokaklardan geçmiş ve peygamberin kabrine ulaşmış. Kentin hükümdarını Resulullah'ın kabrinin yanına kadar gittiği ve yüksek sesle "Bu bizim intikamımız olsun Bedir gününe karşı" dediğini görmüş. Sonra caminin minberine çıkmış ve hutbe okumuş ve herkesin gözü önünde Kerbela'da öldürülenlerin, peygamberin savaşlarında öldürülenlerin kan diyeti olduğunu söylemiş. Tarih köhne kinleri kelimelerde canlandığını görmüş. Sesinin tonunda kini duymuş ve intikamı gözlerinde görmüş. Tarih camide daha fazla duramamış, dışarı çıkmış ve sokaklar arasında yere oturan kadınların arasından tüm kentten daha yüksek bir ses duymuştur. Tarih Ümmül Benin'i tanımış ve belinin büküldüğünü görmüş. Oğullarının adlarını tek tek söylediğini duymuş ve herkesten önce Hüseyin'i sormuştur. Tarih görmüş, ellerini başına koymuş, mersiye okumuş ve Ümmül Benin'in adını kendisinden almıştır. Gün. Tarih bu gece Şam yolunda bir manastıra misafir olmuş. Bir rahibin yanında kalmış ve gece yarısına kadar onunla hemsohbet olmuştur. Tarih gecenin ortasında dışarıdan bir ses duymuş ve rahip ile birlikte bahçeye kadar gelmiştir. Kimseyi görmemiştir fakat her taraf tesbih sesiyle dolmuş, Allah'a hamd eden sesler. Tarih rahibin renginin attığını görmüş ve sonra gökyüzüne kadar uzanan bir ışık ve ardından grup grup manastıra kadar inen melekleri ve mızrak ucundaki bir kesik başa selam verdiklerini. Tarih rahibin yanında oturmuş ve sabaha kadar mızraktan akan ışıktan gecenin aydınlığına baka kalmıştır. Ve sabah vakti rahip ile birlikte esirler kafilesi ve kılıçları olanlar arasında dolaşmış. Rahibi görmüş kafilenin büyüğünü ararken ve ona gösterdikleri havliyi. Esirler ve kesik başlar ve mızrakları sormuş ve dün gördüğü başın adını, soyunu ve şanını. Tarih rahibin gözlerindeki yaşı görmüş ve altın dolu keseyi havliye vererek bir saatliğine o başı emanet aldığını. Tarih onun arkasından manastıra dönmüş ve başı Müslüman olmasına şahit tuttuğunu, yegane olan Allah'a şehadet ettiğini ve torununu şehit eden adamın peygamberliğini. Tarih usulca manastırdan çıkmış, zamanı durdurmuş ve başı yeni Müslüman olan rahibin kucağına bırakmış. Sekizinci gün. Tarih Şam'a birkaç durak kalırken geceyi o kervansarayda geçirmiştir. Bir köşede oturan ve onlara biraz su ve ekmek verdiğini görmüş. Biraz ötede gardiyanların ateş etrafında çember kurup oturduklarını görmüştür. Tarih onların kahkaha seslerini uzaktan duymuş ve duvarlardaki titrek gölgelerini görmüştür. Gece yarısında sadece bir ateşin yanmakta olduğu, sarhoşluk ve eğlencenin hepsinin gözlerinde ramak bırakmadığı ve sadece bir gardiyanın uyanık olduğunda, tarih aniden bir ışık görmüş ve ardından imamın başı etrafında tavaf eden bir kalabalık. Tarih onların zikir seslerini duymuş ve gardiyanın korkan gözlerini görmüş. Ardından bir sızlama sesi yükselerek peygambere hitaben, "Allah beni sana tabi etmiştir. Eğer emredersen Lut kavminin cezası gibi yeryüzünü öyle sarsarım." demesini. Tarih peygamberin sesini tanıyordu. "Ben ve bunların hesaplaşması kıyamet gününde ve Allah nezdindedir." dediğini duymuş. Tarih, gardiyanın dilinin tutulduğunu ve bembeyaz kesildiğini, tavaf edenlerin kesik başı öptüklerini ve semaya yükseldiklerini görmüş ve hala "Ben ve bunların hesaplaşması kıyamet günü" diyen sesi duymuştur. Dokuzuncu gün. Tarih kafileyle birlikte bir sonraki durağa bir fersah kala durdu ve her biri bir köşe bularak, yol yorgunluklarını atarak, gece karanlığı çökmeden bir sonraki kervansaraya ulaşmak için tekrar harekete geçmeden dinlenen atlar ve sarbanları görmüş. Tarih birbirini yardıma çalışan, birbirinin boynuna sarıldıklarını, birbirlerinin kollarını tutarak gardiyanların sesleri ve bakışlarından uzak bir yerde gözlerini kapatmaya ve soluklamaya çalışan esirlerin bağlı ellerini görmüştür. Tarih bir gardiyanın mızrakların yanına gittiğini, birini diğerlerinden ayırarak indirdiğini ve ona baktığını görmüş. Tarih tek bir kelime bile duymamış fakat adamın bakışları vardı ve başa dolanan ellerini. Sonra başı bir taş parçası üzerine bırakarak gittiğini, oracıkta taşın üzerine bir kan damlasının oturduğunu. Tarih o bir damlanın kırmızılığını hatırlıyor ve bir sonraki yılın aşurasında o taşın kan ırmağı olduğunu. Tarih başın haberini her yerde haykırmış ve ulaştığı her şehre taşın hikayesini anlatmış ve aşura mersiyesi okumuştur. Tarih her yıl kadın ve erkeklerin ve çocukların gruplar halinde aşura gününü taşın yanı başında öğlene ulaştırdığını ve ağıt yaktıklarını ve taşın kanını kutsadıklarını görmüş. Tarih, taşlar ve kadınların hikayesini hatırlıyor. Taşların Bisset'in ilk gününden başlandıklarını, aşura öğle vakti kan akıttıklarını ve şimdi kanda adeta boğulduklarını hatırlıyor. Otuzuncu gün. Tarih Şam surlarını uzaktan görünce esir kadınların yanına gelmiş ve haber getirmiş. Ardından Zeynep'ten Şimre mesaj götürmüş. Her şeyden önce kalabalık olmayan tenha bir kapıdan kente girsinler ve diğeri ise mızraklar ve başları esirlerin gözlerine daha az ilişmesi için kafiledeki kadınlardan daha uzak bir yere götürsünler. Fakat tarih, Şimrin dudaklarındaki mutluluk kıvılcımını görmüş ve sesini duymuş. Tüm atları, develeri, gardiyanları ve yükleri aşarak, mızrakçıları kafile arasında dağıtarak, her esir kadının yanı başında şehitlerin kesik başlarından birinin tutulmasını. Tarih kafileyle beraber saat kapısına varmış, durmuş ve birinin kent halkını izlemeye çağıran birini görmüş. Davulların sesini uzaktan duymuş, büyük ve küçüğü görmüş, gülümseyerek kalabalık arasında meraklı gözlerle seyredurduklarını, sıra halindeki develer ve atlar ve kulaktan kulağa fısıldaştıklarını, tarih omuz omuz insanların durduğunu görmüş, sesler yüksekti ve kalabalık dalgalanıyordu. Tarih şimdi görmüş, kendisinin ilk mızrağı alıp kaldırdığını ve yanındakilerin duyacağı şekilde ben Ali'nin evladını öldüren ve başını Emirül Müminine getirenim demesini. Tarih Şam'a ayak basınca gözleri bulanıklaşmış. Gözleri duymuş fakat gözyaşlarının ıslaklığı arkasından
hiçbir şeyi görememiş. Tarih ilerledikçe kent bitmiyormuş. Sokaklar bitmiyormuş. İnsanlar bitmiyormuş ve sesler kısılmıyormuş. Değerli dinleyiciler, bu podcast'te başka bir anlatımda Kerbela adlı kitaptan hazırlanan 8. bölümünü dinlediniz. Bizleri Tahran Radyosu Telegram kanalından dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili, Amerikan kanalı CNN'e verdiği röportajda Feriz Zekeriya'nın İran, Batı Asya ve Dünya hakkındaki sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği yeni cinayete değinerek uluslararası toplumun bu suçlara ilişkin sessizliğini ve eylemsizliğini eleştirdi. Hamas'ın siyasi idaresi başkanı İsmail Haniye bir toplantıda müzakerelerin askıya alındığı yönündeki her şey yalan ve Hamas direnişin belirlediği şartlara göre savaşı sona erdirme çabalarını sürdürüyor açıklamasında bulundu. Son 24 saatte 30'dan fazla Siyonist asker yaralandı. Yemen Ensarullah'ı Siyonist limanlarına giden 170 gemiye saldırdı. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।
এখন শুনবেন সূরা বাকারার 255 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহু